Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle Şebnem Kuşağı programımızın bir ayet köşesinde Fetih Suresinin 27 ve 28. ayetlerine kısaca bir göz atacağız inşallah. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta 27. ayet-i kerime olan ve Estağfirullah لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ diye başlayıp devam eden ayet-i kerimeyi izah etmiştik. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüyanın muhakkak ve muhakkak gerçekleşeceğini haber vermişti. Yine geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta anlattığım üzere bu hadise, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğu rüya, müminlerin hicretin 6. yılında Medine'den Peygamberimizin verdiği işaretle yola çıkmaları, Mekke yakınlarında Hudeybiye denilen bölgeye kadar gelmeleri üzerine gerçekleşmişti. Peygamber Efendimiz bir rüya görmüş ve Kabe'yi tavaf ettiğini, rüyasında Allah'ın bildirdiğini, içlerinden müsait olan ashabının kendisiyle beraber umre yapmak üzere Mekke'ye gelmesini istemişti. Bir rivayete göre 1400-1500, bir rivayete göre 2000'e yakın yolda katılanlarla birlikte 2000'e yakın ashab-ı kiram bu kafileyle Mekke yakınlarına gelmişti. Fakat Mekkeliler gerektiğinde askeri birlikler de koymak şartıyla bu grubun, bu kafilenin umre maksadıyla da olsa Mekke'ye girişine müsaade etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği elçi olan Hazreti Osman'ın Mekkelilerle görüşürken öldürüldüğü şayiaları üzerine ashabından biat toplamış ve gerekirse güç kullanarak umre için girmek niyetinde olduklarını belli etmişti. Bunun üzerine Mekkeliler Peygamberimizin ve ashabının bu kararlılığını görünce geri adım atmış ve işi sulh yoluyla, anlaşmayla çözmeye karar verdiler. Bu yüzden de kendi aralarından bir kişiyi, Süheyl bin Amr'ı vazifeli olarak gönderdiler ve bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre Peygamber Efendimiz her ne kadar umre maksadıyla gelmiş olsa da, kurbanlarını vesairesini getirmiş olsa da, bu yıl umre yapmadan geri dönecek ve ancak gelecek yıl Mekke'ye girebilecekti. Bu ve anlaşmada diğer maddeler müminlerin gönüllerinde bir burudet, bir soğukluk meydana getirmişti. Bunları geçtiğimiz programda uzun uzun anlattığım için özetle tekrar ediyorum. Ve kırgın bir şekilde, hani biz bu sene umreye yapacaktık, hani Kabe'ye kavuşacaktık diye böyle içleri sitem dolu bir şekilde geri dönerlerken, münafıkların da bu dedikoduları yaymaları sebebiyle insanlar büyük bir kararsızlıkla, büyük bir çaresizlikle Medine'ye geri döndüler. Fakat yolda Fetih Suresi inmeye başladı ve Fetih Suresi'nde Allah-u Teala bu anlaşmanın müminler için çok büyük fetih olduğunu bildirdi. Bir taraftan niyetlerine kavuşamamış, adeta Mekkelilerin barikatını geçemeyip elleri boş bir şekilde Medine'ye dönmüş haldeyken böyle bir fetih müjdesi müminleri şaşırtmıştı. Fakat bu ayet-i kerime ve Fetih Suresinin tamamı Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize olduğunu göstermeye yeten çok açık bir beyandır. Rabbimiz İnsanların yaşadığı o anda adeta yenilgi psikolojisini yaşadıkları o anda onlara çok uzun bir vadede değil, çok kısa bir zamanda büyük bir fetih ihsan edeceğini haber vermiştir. Bu hem müminlerin kalbini ferahlatmış, onları teskin etmiş, ideallerini, niyetlerini tazelemiş, hem de Peygamber Efendimiz'e olan imanlarını takviye etmişti. Gerçekten Hudeybiye Anlaşması 6. yılda, Hicri 6. yılda olmuş ve bundan 1 yıl, 2 yıl sonra müminler adeta 20 küsür yıla yakın, 19 yıllık bu dönemden daha fazla, 1-2 yılda yeni insanın hidayete ulaştığını görmüşlerdi. Ve bu hadiseden, yani Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı yıldan 2 sene sonra 10 bin kişiyle Mekke fethedilmişti. Ondan 2 yıl sonra da, Mekke fethinden 2 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 bin ashabıyla veda haccını yapmıştı. Yani Hudeybiye Anlaşması'ndan sonraki 4 yıl müminlerin sayısı adeta bir kar topu gibi, bir çığ tanesi gibi büyüyüp katlanarak 10 binlere, 100 binlere ulaşmıştı. Fakat tekrar o ayetin indiği anı düşünürsek, bu o gün için hayal bile edilemeyecek bir sıkıntılı dönemdi. Müminlerin içinde bulunduğu o badire böyle bir hayal kurmaya bile fırsat vermiyordu. İşte tam bu esnada Allah-u Teala'nın tekitli bir şekilde, adeta yemin edercesine vurgulaya vurgulaya, siz muhakkak Mescid-i Haram'a gireceksiniz, orada başlarınızı tıraş edeceksiniz, saçlarınızı kısaltacaksınız ve hiçbir şeyden korkmayacaksınız buyurması da, emniyet içinde umre vazifenizi, gerektiğinde hac vazifenizi yapacaksınız diye vurgulaması da, kaderi bilen, geleceği bilen yüce bir Rab tarafından Kur'an'ın indirildiğini göstermektedir. İşte Rabbul Alemin olan Allah Teala bu ayetin hemen peşi sıra 28. ayet-i kerimede Fetih Suresi'nin Estaizu billah huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu ale'd-dîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimenin meali de Resulünü bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter buyurmaktadır. Peygamber Efendimizin gördüğü rüyadan sonra böyle bir ayetin gelmiş olması ve Allah-u Teala'nın Peygamberimizin rüyasını sadık rüya haline getireceğini vaat etmiş olması, ardından da sadece bununla yetinmeyerek, yani sadece siz Kabe'ye girmeyeceksiniz, sadece umre ve tavaf yapmayacaksınız, bunun ötesinde Allah-u Teala sizin şu an geri dönüp mahcup bir şekilde, çaresiz bir şekilde boynunuzu bükerek Medine'ye döndüğünüz halden çok daha ötede size nimetler ihsan edecek. Şu an zayıf, aciz bir durumdayken sizi dünyaya hükmedecek ve bütün dinlere üstün kılacak bir duruma getirecek buyuruyor. Bu belki o günün şartlarında kuru bir vaat olarak düşünülebilirdi. İnsanlar Peygamber Efendimizin eğer hak peygamber olduğunu bilmemiş, inanmamış olsa, bizi teselli etmek için, gönlümüzü almak için hiç görmeyeceğimiz bir devre ait vaatlerde bulunuyor diyebilirlerdi. Fakat bu ayet-i kerimeler o günkü şartlarda bu hadiseleri yaşayan yani Mekke dönemini, ardından hicreti, ardından pek çok savaşlarla, zorluklarla Medine döneminin çileli yıllarını ve münafıkların, kafirlerin, Yahudilerin çok çeşitli kanallarla Müslümanlara saldırmalarını bizzat yaşayan, hep savunma halinde kalmak zorunda bulunan müminlere büyük bir adeta işaret muştusuydu. Ve onlar yaşadıkları bu hali üzerlerinden Peygamber Efendimiz'e ve ona inen vahye duydukları imanla atmışlardı. Gerçekten ashab-ı kiram, Hazreti Ömer olsun, diğer sahabiler olsun, her biri bu ayet-i kerimelerde bildirilen, zaman zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde müjdelemiş olduğu hakikatlerin çok sonraları gerçekleşeceğini düşünmüşlerdi. Yani kendilerinin görmeyeceğini, belki evlatlarının bile o günlere şahit olmayacağını düşünüyorlardı. Hatta Hazreti Ömer'le ilgili nakledilir, Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşrikler yenilip kaçarlarken Peygamber Efendimiz onların arkalarını dönüp kaçacağı, terk edeceği ile ilgili ayet-i kerimeyi okuyunca, ben o eskiden inmiş okuyup durduğumuz ayet-i kerimelerin bu hadiseyle ilgili olduğunu o zaman fark ettim. Ben başka bir kavim, başka bir topluluk gelecek, Mekkelileri mağlup edecek diye düşünürdüm. Halbuki Bedir Savaşı'nda onların bu ayet-i kerimede ifade edildiği üzere korkarak, çaresiz ve yenilmiş bir şekilde savaş meydanını nasıl terk ettiklerini gördüm demiştir. Aynı Hazreti Ömer devrinde dünyanın iki büyük devleti olan İran ve Bizans devletleri, imparatorlukları adeta Müslümanların saldırılarına dayanamamış, İran tamamen yıkılarak Bizans devleti de Anadolu içlerine kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Ve tıpkı bu ayet-i kerimede Allah'ın şahit olduğu üzere, şahit kıldığı, kendini şahit olarak gösterdiği üzere Allah dinini bütün dinlerin üzerine galip kılmıştır. Biz bugün çeşitli sebeplerle, tarihte yaptığımız hatalarla, belki İslamiyet'in fetret dönemini yaşıyor olabiliriz. Fakat yüzyıllar boyunca İslamiyet hem ilmi açıdan, hem ekonomik açıdan, hem askeri açıdan bütün dünyaya hükmetmiş, bilinen bütün coğrafyanın üzerine İslam mührü vurulmuştur. Yine inanıyoruz ki Allah bu vaadini her dönemde gerçekleştirdiği üzere bizim yaşadığımız bu dönemde de gerçekleştirecek ve ilmi olarak, Kur'ani bir mucize olarak dinini üstün kıldığı gibi Müslümanların liyakati, ehliyeti nispetinde siyasi olarak, sosyal olarak da yine güçlü bir döneme girecektir. Eğer Müslümanlar kendi içlerindeki problemleri, ihtilafları, dünyevi meyilleri, kalplerindeki dünyaya bağlanmayı emreden nefsin ve şeytanın sultasını alt edebilseler, zaten önlerinde durabilecek hiçbir mani, hiçbir engel kalmaz. Bu cihetle bizim Müslümanlar olarak, İslam ümmeti olarak en büyük problemimiz İslam'ı tam olarak bilip uygulayamamamız. Şayet biz İslam'a sahip çıkabilsek, İslam da bize sahip çıkacak. Şayet biz Allah'ın dinini yüceltme gayesiyle sahip olduğumuz her şeyden vazgeçmeyi göze alabilsek, İslam da bizi yüceltecek, Allah'ın dini de bizi yüceltecek. Bu eskiden böyle olduğu gibi Allah'ın vaadi haktır. Her devirde Müslümanlar ne zaman dinlerine bağlanır, cehaletten ilme, tembellikten çalışkanlığa ve tefrikadan birliğe yönelirlerse Allah da onlara vermiş olduğu vaadini gerçekleştirecek. Böylece bütün müminler tek bir kuvvet, tek bir ümmet, tek bir millet olarak hareket edebileceklerdir. O zaman da onların karşısına durabilecek hiçbir güç, hiçbir devlet, hiçbir millet bulunmayacaktır. Muhterem dinleyicilerim, inşallah Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde önümüzdeki hafta ele alırız. Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Resul olduğunu bildirmekle beraber hemen ardından onunla birlikte olan ashabının, müminlerin Tevrat ve İncil'de haber verilen özelliklerini anlatmaktadır. Buradaki özellikler de aslında bugün sizinle paylaşmış olduğum bu özelliklerin güzel bir surette, güzel bir tasvirle ifade edilmesinden ibarettir. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdi programımızın bir hadis bölümüne geçebiliriz. Bir hadis. An Süleyman ebni Suradin radıyallahu anh kal. Küntü calisen ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve raculani yestebben. Ve ahduhuma kadih merra vechuh. Ve entefahat evdacuh. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni la a'lemu kelimeten lev qalaha la zahaba anhu ma yajid lev qala a'udhu billahi minash shaytanir racim zahaba anhu ma yajid fa qalu lahu innan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ta'awwadh billahi minash shaytanir racim. Süleyman İbni Surat radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, dışarı fırlamıştı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki bu kızgınlık geçer. Eğer o "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" yani ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal kaybolur gider. Oradakiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığın tavsiyesinde bulunduğunu ilettiler. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de yer almaktadır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte birkaç hususa temas edip çok fazla mevzuyu uzatmak istemiyorum. Şöyle ki, birinci gözümüze çarpan husus, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde cereyan eden bir hadise olduğunda Peygamber Efendimiz eğer bu dine ait bir mesele ise muhakkak müdahale etmiş ve dinin o konudaki hükmünü beyan etmiştir. O çevresinde olup bitenlere gözünü kapatan, ne olursa olsun beni ilgilendirmediği müddetçe hiç problem değil diye düşünen bir insan değildi. Aksine o çevresindeki her hadisenin içinde yer alan, problemlere çıkış yolları gösteren ve iyilik yapılınca teşvik eden, kısaca hayatın içinde olan ve hayatı şekillendiren bir peygamberdi. Bu aynı zamanda Allah tarafından ona yüklenilmiş bir vazifeydi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sünnetler üç şekilde yer alır. Bir tanesi kavli sünnet, yani Peygamber Efendimizin şunu yapın, bunu yapmayın şeklinde sözlü olarak ifade ettiği sünnetler. İkincisi fiili sünnetler, Peygamber Efendimizin bizzat yaptığı, böyle yapın diye gösterdiği, namazı benim gibi kılın, haccı benden alın gibi amellerine dikkat çektiği sünnetler. Bir de etrafında olup bitip de kendisinin göz yumduğu takriri sünnetler. İşte burada Peygamber Efendimiz yanında cereyan eden bu hadisede, bu tartışmada, kavgaya dönüşmek olan üzere olan bu tartışmada hemen aralarına girip ayrılın, şöyle yapın, böyle yapın demiyor. Ashabını onların haline bakmalarını, ibret almalarını, adeta oradan bir fotoğraf çekmelerini istiyor. Sonra da içlerine düşmüş oldukları bu sıkıntıdan, bu şeytanın elinde oyuncak haline gelme durumundan nasıl kurtulacaklarını gösteriyor. Ve diyor ki, eğer o kızmış, öfkeden kıpkırmızı olmuş, damarları şişecek kadar kendinden geçmiş kimse, şayet "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" demiş olsaydı, üzerindeki bu hal kaybolup giderdi diyor. Eğer bu kavga, tartışma müdahale edilmeyecek, göz yumulacak bir şey olsaydı, Peygamber Efendimiz sözlü olarak da olsa bunlara müdahale etmez, kendi işleriyle, etrafıyla, ashabıyla meşgul olurdu. Fakat o bir peygamber vasfıyla burada şeytanın insanları nasıl iva ettiğini, yoldan çıkardığını, onlara nasıl telkinlerde bulunduğunu görüyor ve hadisenin içindeki şeytanın rolüne dikkat çekerek, şayet o kimse istiaze, yani evuzu söylemiş olsa, şeytandan Allah'a sığınmış olsa, şeytanın onun üzerindeki otoritesini kesmiş olacaktır diyor. Böylece tartışmanın hangi sebeple olursa olsun, hele bu şekilde öfkeden adeta kudurmuşçasına ne yaptığını bilmez bir halde tartışmanın şeytandan kaynaklandığını Peygamberimiz haber veriyor. Ve böyle bir durumda müminin etrafındaki tartışmalarda hem araya girip sakinleştirmesi, hem de şeytanı devreden çıkartmak için "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" demesi gerektiği bildiriliyor. Bu dışarıdaki İki kişinin kavgasında üçüncü birisinin hatırlatması gereken söz olduğu gibi, aynı zamanda herhangi bir sebeple bir insan kendisinin gereksiz yere aşırı öfkelendiğini hissedince yine şeytandan Allah'a sığınması gerekir. Çünkü insandaki menfi duyguların kaynağı şeytandır ve öfke de İnsanın aklını gölgeleyen, aklı başındayken yapmaması gereken şeyleri yaptıran en büyük, en tehlikeli duygulardan bir tanesidir. Bu hadisede olduğu gibi bu duyguyu, bu menfi isteği ve gözü karartan öfkeyi engelleyecek, durduracak, dizginleyecek şey, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a sığınmak, şeytandan korunmaktır. Başka hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir öfke halinde kişinin ayaktaysa oturmasını, oturuyorsa yatmasını, gidip abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını vesaire tavsiye ederek, kısaca şeytanın vesvesesinden, şeytanın kışkırtmasından insanın uzaklaşmasını istemektedir. Çünkü böyle bir anda söylediği her söz, yaptığı her davranış insana pişmanlık olarak geri döner. O halde aklı başa getirecek en önemli ipucu şeytanın devreden çıkması, şeytanın körüklediği öfke ateşinin sönmesidir. Rabbimiz böyle bir anda nefsine, şeytanına yenik düşüp kötü kararlar alan, daha sonra pişman olan bir halden hepimizi muhafaza buyursun. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuyla paralel bir başka hadis-i şerifte daha biraz daha konuşmak istiyorum. Şimdi programımızın son kısmı olan bir kıssa bölümüne geçebiliriz. Bir kıssa. Muhterem dinleyicilerim, bugün sizlerle paylaşacağım kıssa Ebu Bekir Verrak Kuddisesi Ruh Hazretleri hakkında. Kendisi şöyle anlatır. Sabahları kalkınca insanlara bakarım. Kimin helal, kimin haram yediğini anlarım. O böyle söyleyince etrafındakiler, "Ey Ebu Bekir, bunu nasıl anlıyorsun?" diye sorarlar. Bunun üzerine Ebu Bekir Verrak, "Her kim sabahleyin kalkar kalkmaz dilini boş laf, gıybet ve sövüp saymakla meşgul ediyorsa, bilirim ki bu hal yediği gıdadan kaynaklanmaktadır. Her kim de sabahleyin kalktığında dilini Allah Teala'nın zikri, kelime-i tevhid ve istiğfarla meşgul ediyorsa, onun aldığı gıda da helal yoldandır." Bu kıssadan alacağımız hisseye gelince, küpte ne varsa dışına o sızıyor. İnsanın kalbinden diline dökülen şeyler, onun kalbinin ne hüviyette olduğunu, nasıl bulunduğunu gösteriyor. Kalbi besleyen, vücudu besleyen şey de ağza giren lokmalar. Şayet biz beslendiğimiz lokmalara, gıdalara dikkat etmiyorsak, bunların helal mi haram mı olduğuna çok özen göstermiyorsak, üzerinde durmuyorsak, yediğimiz şeyler bizim vücudumuzu şekillendirdiği gibi sözlerimizi ve davranışlarımızı da şekillendirmektedir. Biz ağzımıza attığımız her lokmanın oluşturduğu bir bedene sahibiz. Parçalardan oluşuyoruz ve ağzımıza attığımız her lokma bizim bir hücremizi şekillendiriyor. Bu beden planında maddi olarak böyle olduğu gibi manevi olarak iç dünyamızda da böyle. Ne zaman helal haram hassasiyetini kaybedersek, o zaman sözümüz de, davranışlarımız da, hatta ibadetlerimiz de değişmeye başlar. Meşhur bir hadisedir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün eve gelir ve evin içinde, sehpada diyelim, bir süt görür. Bu kimin nereden geldi demeye kalmadan içer. O sırada hizmetkarı içeriye girer. O sütü içtikten sonra Hazreti Ebubekir, "Bu süt nereden gelmişti?" diye o hizmetkarına sorar. Hizmetkarı, "Bu," der, "benim kazandığım bir süt. Ben vaktiyle cahiliye döneminde bir insana fal bakmıştım. O da o zaman ücretini verecek parası, ücreti yoktu. aradan şu kadar zaman geçti, onu hatırlamış ve getirmiş bana o gün bakmış olduğum o falın ücreti olmak üzere bu tas sütü hediye etti. Hazreti Ebubekir böyle bir sütün, içinde şüphe haram bulunan böyle bir sütün vücuduna girmesinden o kadar çok tiksinir, o kadar çok korkar ki parmağını, hatta neredeyse elinin tamamını boğazına doğru sokar ve tek bir damla kalmayıncaya kadar o sütü vücudundan kusarak çıkartır. Hizmetçisi korkar. Kendine bu kadar niye eziyet ediyorsun diye. Fakat onun takva hassasiyeti şüphelilerden, haramlardan sakınmak, uzak durmak hususundaki hassasiyeti bu kadar kendini yiyip bitirmektedir. Sonra bir yandan da içindekileri çıkartıp temizledikten sonra ya Rabbi der, ben bilmiyordum, elimden gelen budur, sen vücudumda kalan kısmını da affet der. Bu manada hepimizin konuştuğumuz şeye, yani ağzımızdan çıkan şeylere dikkat ettiğimiz gibi ağzımıza, vücudumuza giren şeylere de azami dikkat göstermemiz gerekir. Takvanın yolu, Allah'a yaklaşmanın yolu ağzımızdan giren lokma kadardır. Biz onu ne kadar temiz kılarsak, vücudumuza aldığımız lokmayı ne kadar helal kılarsak, kalbimizden, dilimizden, organlarımızdan da o kadar temiz neticeler çıkar, takva çıkar, ibadet, kulluk çıkar, güzel söz, güzel taat çıkar. Rabbimiz bizi de böyle yediği, içtiği helal, yaptığı itaat ve kulluk olan, neticede kendi rızasına nail olan kullarından eylesin inşallah. Bugünlük programımızı bu sözlerle, bu dualarla bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar bir başka programda sizlerle buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.